Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 31 Şehrivar 1401, Hicri Kameri 25 Sefer 1444 ve Miladi Takvimle 22 Eylül 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonrasında hocamız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarını ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Kutsal Savunma Haftası'nın başlaması ve İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hamene.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi dayatma savaşının Sultan Düzeni İmparatorluğu'nun stratejik politikasının sonucu olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi Lübnan yüce bir isim olarak direnişin alnında yer alıyor dedi. Astana süreci garantörleri New York'ta bir araya geldi. Hüseyin İbn Abdullahiyan İran iyi ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaya hazırdır dedi. Ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı İran'ın Şanka üyeliği ülke için çeşitli avantajlara sahiptir dedi. Şimdi haberler.
Bugün 22 Eylül 2022 Irak Devrik Diktatör Rejimi'nin İran'a dayattığı savaşın yıl dönümü. Diktatör Saddam rejimi Hicri Şemsi takvimli 31 Şehrivar 1359 yılında Tahran'ı bir hafta içinde ele geçirme hayaliyle İran'a saldırı başlattı. 31 Şehrivar İran takviminde Kutsal Savunma Haftası'nın ilk günü olarak anılıyor. Bu hafta içinde muhtelif etkinlikler düzenleniyor. Diktatör Baas rejimi bundan 42 yıl önce istikbar güçlerinin türlü destekleriyle İslam Cumhuriyeti nizamını devirmek için İran'a yönelik 8 yıllık savaş dayattı. İran'a dayatılan 8 yıllık savaş ve diktatör rejimine tüm mali, silah ve lojistik desteklere rağmen İran halkı birlik ve beraberlik ve Yüce Allah'a tevekkül ile düşmanların karşısında durup onları yenilgiye uğratmayı başarmıştır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Irak'ın İran'a karşı dayatma savaşının Sultan Düzeni İmparatorluğu'nun İslam Cumhuriyeti ve İran milletiyle düşmanlığı noktasında stratejik politikasının sonucu olduğunu kaydetti. Kutsal Savunma Komutanları ve duayenleri dün sabah kabul eden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi küresel güçleri mevki ve makam düşkünü Saddam'ı tam teşekküllü himayelerine rağmen savaşın devrimin fışkıran gücü, İmam Hümeyni'nin etkin liderliği ve İran milletinin belirgin özellikleri dahil üç unsurun sayesinde savaşın kesin ve büyük bir tehditten büyük bir fırsata dönüştüğünü kaydetti.
Ayetullah Hamenei sözlerinin devamında ülke yapılan askeri saldırının beklenmedik olmadığına dikkat çekerek, saldırı Saddam tarafından yapıldı ama arkasından emperyalizm vardı. Saddam'ı hem alkışladılar hem ona yeşil ışık yakarak destek sözü verdiler. Savaşın tarafı sadece Saddam ve Irak değildi. Emperyalist sistem de bu savaşta bir taraftı. Onlar devrimden şiddetle kızgındılar ve bu tepkiyi gösterdiler diye belirtti. Ayetullah Hamenei konuşmasını şöyle sürdürdü. İran'da İslam devriminin zafere ulaşması Amerika ve emperyalist düzeni dönemsel bir siyasi yenilgiden öte emperyalist imparatoruna bir tehditti. Bir bağımsız ülke ve halkın emperyalizme karşı sine siper ederek yeni bir söz söylemesi onlar için çekilmezdi. Amerika'dan bir halkın korkmaması ve onların ekonomik ve siyasi gücünden endişe duymaması onlar için katlanılamaz bir durumdu. Bu yüzden bir türlü intikam almaları ve karşı bir darbe yapmaları gerekiyordu. Askeri bir savaşı dayatmaları gerekiyordu. Kapsamlı bir askeri savaşın bir komşu tarafından başlatılması gerekiyordu. İran halkına diz çöktürmek, İslam Cumhuriyeti Devleti'ni devirmek ve İran halkının kaderini değiştirmek, emperyalistlerin ülkemize karşı yürüttükleri savaştaki diğer hedefleriydi. Asıl amaçları diğer ülkelere bu durumun ibret olup direnişin önünün kesilmesi. İslam İnkılabı rehberi direniş ilkesinin çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel meselelerdeki kullanımına temasla kutsal savunma döneminde ülkenin düşmanlığın tehditler karşısında tek koruma yolunun direniş olduğunun kanıtlandığını ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İran'ın Amerika'nın bölgedeki baskıcı ve müdahaleci politikalarına karşı duruşuna atıfta bulunarak İran'ın Amerika'nın eski başkanının şehit korgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik işlediği terör suçunu mahkeme aracılığıyla adil bir soruşturma yürüteceğini söyledi. Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. yıllık oturumunda konuşan Seyit İbrahim Reisi, adaletin tesis edilme arzusunun ilahi bir emanet olarak herkeste var olduğunu vurgu yaparak, İran'ın adaletin küreselleşmesini desteklediğini, zira adaletin birleştirici ve zulmün ise savaş çıkartan olduğunu ifade etti. Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin insanlık için ortak bir kadere inandığının vurgu yaparak şöyle devam etti. Adalet talep eden ama teröristleri destekleyen bir ülke insanlıktan, özgürlükten ve adaletten utanmalı. İnsan haklarından daha üstün olan ise büyük güçler tarafından kolayca çiğnenen halkların haklarıdır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü eski komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'nin fotoğrafını kurul toplantısında hazır bulunan katılımcılara göstererek, Amerikan eski başkanının işlediği suçla ilgili adil bir soruşturma yapılmasının insanlığa bir hizmet olduğunu ifade etti. İran Yürütme Erki Başkanı, İslam Cumhuriyeti'nin zulme dayalı bir ilişkiye tahammül etmediğini ve halkının haklarının yanında durduğuna işaretle şöyle konuştu. Adalete dayalı olan bir mantık güç oluşturur. Kalplere hükmeder ve mantıksız olan ülke ise işgalcilik, askeri müdahale, askeri saldırı ve diğer birçok zulme başvurur. Reisi, Amerikalıların ülkelerin kendi ayakları üstünde durmalarına izin vermediğini, dostların ise pek de iyi bir durumda olmadıklarını, günümüzde Avrupa'da yaşananın ise 10 yıllar boyunca Asya'da yaşananların boy aynası olduğunu sözlerine ekledi.
Çarşamba günü New York'ta bulunan Başbakan Necip Mikat ile bir araya gelen İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, Lübnan'ın ilerlemesi, güvenliği ve huzurunun İran İslam Cumhuriyeti için çok önemli olduğuna işaretle Lübnan'ın direnişin en ön cephesi olarak direniş alanında yer aldığını söyledi. İran Reisi'nin haberine göre reisi söz konusu görüşmede bugün Siyonist rejime ve destekçilerine karşı direniş dışında bir yol ile karşı karşıya gelebileceklerini düşünenlerin hatalarını anladıklarını ve kendi tutumlarını değiştirmeye çalıştıklarını belirterek Lübnan'ın direnişin tüm bölge ortamını etkilediğini ve sadece direnişin Siyonist rejimin saldırı ve vahşilik oyunu önleyebildiğini gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, düşmanın bölgede her şeyin Amerika ve Siyonist rejimin isteğine göre ilerlediği düşüncesini dayatmaya çalıştığını, halbuki bölgedeki bazı hükümetlerin normalleşme siyasetlerinin Siyonist rejim için güven oluşturmadığını ve halkın bu rejimden olan nefretinin daha da derinleşmekte olduğunu sözlerine ekledi. Lübnan Başbakanı da Lübnan'ın İran'dan hayır ve iyilikten başka bir şey görmediğini, her zaman İslam Cumhuriyeti ile en iyi ilişkilerden yana olduğunu işaretle Lübnan'ın İran ile ilişkilerinin çok iyi bir seviyede olduğunu söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, çarşamba günü Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile New York'ta yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri uzun süredir devam eden dostane ilişkiler olduğunu işaretle, Amerika'nın tek taraflı ve acımasız yaptırımlarının iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemesini önlemek için yenilikçi yollar bulmak gerektiğini söyledi. İran Presi'nin haberine göre reisi söz konusu görüşmede İran'ın birçok ülkeyle ekonomi ve ticari ilişkilerini geliştirmekte olduğuna işaretle, İran ve Japonya arasındaki uzun işbirliği tarihi ve birçok alan dikkate alındığında iki ülke arasındaki ilişkiler daha da güçlendirilebilir dedi. Yapılan görüşmede reisi, Amerika'nın tek yanlı ve illegal bir şekilde nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle tüm dünya tarafından suçlandığına işaretle, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer konusundaki sözlerinin tamamen mantıklı ve savunulabilir olduğunu söyledi. Yapılan görüşmede Japonya Başbakanı da geçtiğimiz yıllarda İran'a yaptığı ziyaretle ilgili güzel anılarını hatırlatarak, iki ülke arasında sağlık, su, çevre ve kriz önleme alanındaki mevcut işbirliğine dikkat çekerek şunları söyledi. İran ile çeşitli sektörlerde işbirliğini artırmaya hazırız ve nükleer anlaşmaya varmak için devam eden çabalara saygı duyuyoruz.
Astana sürecinin garantörü olan ülkelerin Dışişleri Bakanları toplantısı İran İslam Cumhuriyeti, Rusya ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla çarşamba günü New York'ta gerçekleştirildi. Astana görüşmeleri Suriye'de barışı tesis etmek amacıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin girişimi ve Rusya ve Türkiye'nin işbirliğiyle Ocak 2017'den bu yana başladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu görüşmede Suriye meselelerini ele aldı ve görüş alışverişinde bulundu. Görüşme Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nde yapıldı. İran, Türkiye ve Rusya Astana sürecinin garantörleri olarak Suriye krizini çözmeye çalışıyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, çarşamba günü İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile New York'ta yaptığı görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin iyi ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu söyledi. İran'ın bildirdiğine göre yapılan görüşmede Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin iyi ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu belirterek, anlaşmaya varılmasının Amerika ve 3 Avrupa hükümetinin iyi niyet, gerçekçilik ve gerekli iradeyi gerektirdiğini ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, anlaşma ışığında İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların kaldırılması ve İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki nükleer suçlama dosyasının kapatılması gerektiğini vurguladı. Yapılan görüşmede İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı da ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin derinleştirilmesine olan ilgisine dikkat çekerek şunları söyledi. İki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerini çeşitlendirmek için büyük bir istek var. Viyana müzakerelerine atıfta bulunan Simon Coveney, anlaşmaya varmayı tüm taraflar ve uluslararası toplum için iyi bir fırsat olarak değerlendirdi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir kez daha ülkenin nükleer anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu iddia etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. yıllık toplantısının ikinci gününde Amerikan Başkanı Joe Biden, Washington'un nükleer anlaşmaya dönmeye hazır olduğu ve İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyecekleri konusundaki iddiasını yeniledi. Biden'ın bu iddiası Washington iç sorunlar ve Siyonist rejimin baskıları nedeniyle nükleer anlaşmaya dönme kararı alma yetkisine sahip olmazken suçlama ve sahte tarihler belirleme taktiğine başvurarak nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için müzakere sürecinin uzamasına neden olmuştur. Amerikan Başkanı da konuşmasının devamında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını şiddetle eleştirdi ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni sayısız şekilde ihlal ettiğini iddia etti. Biden, Moskova'yı Avrupa'ya nükleer tehdit oluşturmak ve bir kez daha nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin sorumluluklarını görmezden gelmekle suçladı. Amerika'nın bu savaşın adil bir şekilde bitmesini istediğini ve sadece Rusya'nın bu yolu engellediğini iddia etti.
Anayasayı Koruma Konseyi Sekreteri İslami İran düşmanlıklarının değiştiğini ve günümüzde kültür ve ekonomi alanlarının küresel istikbarın İslami İran'a karşı savaş meydanı olduğunu söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Ayetullah Ahmet Cenneti dün konsey oturumunda yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittiğini, Cumhurbaşkanı'nın bu fırsattan Müslüman olan İran halkının haklarını savunmak için yararlanmasını istedi. Ayetullah Cenneti, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, izzetinden asla taviz vermeyen bir milletin sözcüsü olduğunu ve küresel sultan düzenine baş eğmeyeceğini ifade etti. Anayasayı Koruma Konseyi Sekreteri ayrıca milyonluk Erbayın topluluğunun ilahi vaatlerin gerçekleşmesinin tecellisi olduğunu belirterek zamanla kesinlikle bu azametin küresel bir olaya dönüşeceğini söyledi ve Irak halkı ve hükümetinden misafirperverliklerinden Erbayın ziyaretçilerin huzuru, güvenliği ve sağlığını korumak için çalışan İran'ın tüm hükümet kurumlarına ve sivil gruplarına şükranlarını dile getirdi.
Tahran Radyosu'ndan sabah haber bültenimiz devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'nde daimi üye olarak bulunmasının ülkeye özellikle de ekonomik alanda çeşitli faydalar sağlayacağını belirtti. Muhammed Muhbir dün Bakanlar Kurulu toplantısında İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne daimi üyeliğin önemine işaretle İran'ın bu örgütte daimi üye olarak bulunması özellikle ekonomik alanda ülkeye çeşitli faydalar sağlayacağı için hükümetin önemli başarılarından biridir dedi. Muhbir, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumuna katılmak üzere New York'a yaptığı ziyareti de değinerek şunları kaydetti. İran milletinin düşmanların temel arzusu zalim yaptırımların devam etmesi ve halkın ülkenin başarılarını ve getirilerini hissetmemesidir. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı ayrıca Erbayın yürüyüşünün coşkulu ve benzersiz bir şekilde düzenlenmesine dikkat çekerek bu töreni yapmak ve buna insana hizmet etmek için yapılan hazırlıkların Müslümanlar ve Şiiler için önemli bir uluslararası tatbikat olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin de bu alanda etkin rol oynadığını ifade etti.
Dün akşam İran'ın birkaç kentinde gösteri yapıldı. Mahsa Amini davasının başlığı altında gerçekleşen bu gösteriler, bazı isyancılar tarafından bir kez daha kötüye kullanıldı ve asıl amacından saptı. İsyancılar, İslami öğretileri ve İslam Cumhuriyeti'nin sistemine saldırarak kamu malına zarar verdiler ve düzen ve güvenliği sağlayan güçlere saldırdılar. Bu arada resmi ve sorumlu İranlı yetkililer Mahsa Amini'nin ölüm vakasının soruşturulmasına öncelik vererek olayın tüm yönlerini keşfetmek için ciddiyetle takip edeceklerini vurguladılar. Son dönemde yaşanan huzursuzluk, İslami nizamı devirmek amacıyla zaman zaman ve genellikle sınırların ötesinden yönetilen ve takip edilen huzursuzlukla paralellik göstermektedir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Kabil Büyükelçiliği çarşamba günü yaptığı açıklamada İran'ın Erbayin Hüseyin'i vesilesiyle Afganistan'ın Kabil ve Herat şehirlerine yeni insan yardım gönderdiğini duyurdu. İran'ın Kabil Büyükelçiliği Twitter'dan yaptığı açıklamada Hüseyin'i Erbayin vesilesiyle Kabil ve Herat şehirlerinde İran'ın insani ve dini yardımlarının 3000 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldığını duyurdu. İran'ın insani yardımı geçen hafta Afganistan'daki sel mağdurlarına gönderildi. Son aylarda İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri bu ülkenin mazlum halklarının mallarının batılı ülkeler özellikle de Amerika tarafından bloke edildiği mevcut zor durumda İran'ın Afganistan halkına verdiği desteği defalarca vurguladılar.
Denizli Çardak'ta helikopter düştü, bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik helikopter kazasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada ilimizin Çardak ilçesi sınırlarında bugün saat 16:10 sıralarında bir helikopterin düştüğü bilgisi alınmıştır dedi.
Türk ordusu Kuzey Irak'ta bu ülkenin bir askerinin öldüğünü duyurdu. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Kuzey Irak'ta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda bu ülkenin bir askerini öldürdüğünü, iki askerin de yaralandığını duyurdu.
Endonezya Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü Siyonist medyada yayınlanan Jakarta'nın işgal altındaki topraklara gizlice bir heyet gönderdiği yönündeki haberleri yalanladı.
Sırada bültenimizin son haberi var. New York Başsavcısı Letitia James, eski Amerikan Başkanı Donald Trump ve çocuklarına dolandırıcılıktan dava açtı. New York Eyalet Başsavcısı çarşamba günü New York Eyalet Mahkemesi'ne Trump ve yetişkin çocukları hakkında şikayette bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin düşmanlara karşı direnişine vurgusu etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi kutsal savunma gazilerini anma töreninde yaptığı konuşmada, kutsal savunma döneminde vatanın korunmasının ve düşmanın tehditlerine karşı caydırıcılığın teslim olmakla değil direnmekle sağlandığının kanıtlandığını belirtti. Kutsal savunma haftası eşiğinde kutsal savunma komutanları ve savaşçılarıyla şehit aileleri, bu sabah İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene ile görüştüler. Ayetullah Hamene söz konusu görüşmede dayatılan savaşın sulta düzeni imparatorluğunu İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanlığının sonucu olduğuna işaretle güç sevdalısı ve bencil saltama küresel güçlerin kapsamlı desteklerine rağmen savaşın inkılabın coşan gücü, imamın çok etkili rehberliği ve İran halkının seçkin ve onurlu özelliklerinden oluşan üç unsur sayesinde kesin ve büyük bir tehditten büyük bir fırsata dönüştüğünü belirterek İran tarihinin bu heyecan verici ve coşkulu besleminden doğru ve detaylı rivayetin genç kuşağa anlatılmasının inkılabın başarısının devamını garanti edeceğini söyledi. Aslında küresel istikbarın Saddam rejimince daha yeni kurulan İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı 22 Eylül 1980'de başlattığı savaşın çeşitli hedefleri vardı. İslam Cumhuriyeti'nin devrilmesi, İran'ın parçalanması ve İslam İnkılabı'nın kurtarıcı mesajının sulta altındaki ülkelere ulaşmasının engellenmesi söz konusu hedeflerden bazılarıdır. Başkumandan da İran'a dayatılan savaşın küresel sulta düzenin İslam İnkılabı'nın zaferine karşı doğal tepkisi olduğunu belirterek İran halkının devrimi yalnızca bağımlı ve yozlaşmış bir sistemin yenilgisi ve Amerika'ya ve istikbara kısmi bir darbe değildi. Sulta sistem imparatoruna bir tehditti. Batı ve Doğu müstekbirler bu tehdidi derinden anlayarak Saddam'ı teşvik ve kışkırtmakla savaşı İran halkına dayattılar dedi.
İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İran savaşa hazır değildi. İran'ın kurumları ve silahlı kuvvetlerinin örgütlenmesi gerekiyordu. Kendi çıkarlarını tehlikede gören düşmanlar, ülke genelinde sürekli huzursuzluk yaratmaya çalıştılar. Düşmanlar bu şekilde amaçlarına ulaşamayınca Irak Baas rejimi tarafından İran'a karşı 8 yıllık bir savaş başlattılar ve tüm bu süre zarfında bu rejime silah, finans ve siyasi destek vermeye devam ettiler. Bu desteğin açık bir örneği dayatılan savaşta Doğu ve Batı güçlerinin eşi görmemiş paralel hareket etmelerinde görülebilir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Soğuk Savaş'a giren Amerika ve eski Sovyetler Birliği, Saddam rejiminin destekçileri arasına katıldılar ve bu rejime çeşitli silah ve maddi desteği kendi gündemlerine aldılar. Buna rağmen İslam-İran halkı İmam Hümeyni'nin önderliğinde ve sadık bir direnişle sadece düşmanlarını yenmekle kalmadı, üstelik direniş kültürü çerçevesinde eşsiz başarıları yadigar bıraktı. Bu da değerleri koruma ve düşman tehditlerine karşı mücadele alanında İslami ümmet ve İran halkı için kalıcı bir modeldir. Kutsal savunmanın bir diğer başarısı İran İslam Cumhuriyeti'nin dünya arenasındaki iktidarının sağlamlaştırılmasıdır. Zira kutsal savunmadan sonra düşmanlar İran'ın İslami nizamın askeri bir saldırıyla devrilmeyeceğine inandılar. Savunma sanayide caydırıcılık, kendi kendine yeterlilik ve yerli savunma stratejisi de kutsal savunmanın diğer kazanımları arasında yer alıyor. Halihazırda İran İslam Cumhuriyeti her türlü füze ve insansız hava aracı da dahil olmak üzere her türlü silah üretimindeki ilerleme nedeniyle savunma gücü açısından caydırıcı seviyede, üstelik yurt içi ihracatları karşılamanın yanı sıra askeri teçhizat ihracatı da yapmaktadır. İslam İnkılabı rehberi de bu bağlamda şöyle buyurdu. Allah'ın lütfu sayesinde bugün ülke savunma açısından caydırıcılık aşamasına gelmiştir. Dış tehditler açısından bir endişe yok ve düşmanlar bunu çok iyi biliyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci yorumumuz ise Şankay'ın cazibe ve bu organizasyonu yönelik için artan talep başlığı altında. ...1996 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan liderleri tarafından çok taraflı güvenlik, ekonomik ve siyasi işbirliği amacıyla kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü artık birçok ülkenin bu uluslararası organizasyona katılmak isteyeceği bir yetenek ve çekicilik aşamasına gelmiş bulunuyor. Bu örgüte 2001 yılında Özbekistan'ın da katılmasıyla resmi olarak Şanghay İşbirliği Örgütü adı verilmiş ve daha sonra Pakistan ve Hindistan bu Avrasya Örgütü'ne katılmıştır. İran İslam Cumhuriyeti, Hindistan, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan oluşan 9 ülke Şanghay İşbirliği Örgütü'nün resmi üyeleridir. Şimdi Afganistan, Moğolistan ve Beyaz Rusya örgütün gözlemci üyeleridir ve Türkiye, Sri Lanka, Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Nepal ve Kamboçya bu örgütle diyalog ortağı olarak ilişkilidir. Türkiye bu örgüte daimi üyelik başvurusunda bulunan ülkelerden biridir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Semerkant kentindeki son toplantısına katıldıktan sonra bu örgüte üyelik önerisinde bulunarak bu eylemle Türkiye'nin üye ülkelerle ilişkilerinin farklı bir konuma geleceğini söyledi. Şu anda Şanghay İşbirliği Örgütü'nün toplantılarına diyalog ortağı olarak katılan Türkiye, geçtiğimiz yıllarda birkaç kez Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmayı çalıştı. Recep Tayyip Erdoğan 10 yıl önce Türkiye'nin başbakanı iken Mısır basınında El Yom El Sabi'ye verdiği röportajda Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne katılmak yerine Şanghay örgütüne katılmayı ciddi olarak düşünüyor dedi. O dönemde Türkiye'nin Rusya ve bu örgütün diğer bazı üyeleriyle çeşitli ihtilaflarına rağmen Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılması konusu Avrupa Birliği ve Batı'dan daha fazla taviz koparmak için bir koz olarak görülüyordu. Türkiye'nin o dönemdeki doğuya bakma politikasına rağmen Ankara'nın dış politikaya ikili yaklaşımı nedeniyle pratik bir sonuç alınamadı.
Fakat şimdi Kuzey Atlantik Paktı NATO'da ortaya çıkan kriz, bu örgütün yapısal zaafları ve işlevsizliği, ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmak konusundaki çaresizliği, aynı zamanda bu birliğin zayıflaması ve halkların bu birlikten ayrılma isteklerinin artması nedeniyle hali hazırda Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma isteği konusuyla karşı karşıyayız. Avrasya yüz ölçümünün %60'ına ve dünya nüfusunun yaklaşık yarısına sahip olan Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkeleri, üyelerini ekonomik, siyasi ve güvenlik ilişkilerini genişletmek için büyük bir kapasite sağlıyor. Türkiye analistlerinden Mehmet Ali Güler bu bağlamda şöyle diyor. Türkiye NATO ile bağlarını kesmeli ve Büyük Avrasya Ortaklığı'nın bir parçası olmalı. Çünkü Türkiye 70 yıldır NATO üyeliğinden fayda görmedi. Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS yolu ile yeni dünyaya entegre olarak daha başarılı olacaktır. Çin'in bir kuşak bir yol planı, Kuzey-Güney Koridoru ve Doğu-Batı Koridoru gibi transit kapasiteleri göz önüne alındığında Şanghay Örgütü Türkiye'ye uygun ekonomik fırsatlar sunmakla bu ülkenin jeoekonomik konumunu yükseltir. Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olma hedefinde başarılı olursa Kuzey Atlantik Paktı NATO'nun Şanghay bloğuna katılan ilk üyesi olacaktır. Böylece mevcut şartlar ve Kuzey Atlantik Paktı NATO'nun zayıflamasına ayrıca Batı ve Amerika'nın muhalifler ve rakiplerinin ekseninden yeni bir düzenin şekillenmesine göre NATO daha da zayıflayacaktır. Nitekim Macaristan Başbakanı Viktor Orban şöyle dedi. Ukrayna mevcut NATO yardım planlarıyla Rusya'yı bir savaşta yenemez ve Avrupa Birliği Rusya karşıtı yaptırımlarla ekonomik sorunlar yaşayacaktır. Türkiye'nin bu durumda Şanghay'a üye olma isteği 2012 gündemini aşıyor. küresel gücün geometrisindeki dönüşüm, Şanghay İşbirliği Örgütü gibi yeni bölgesel örgütlerin güçlendirilmesi ve genişletilmesi ve bu örgütün jeoekonomik ve jeostratejik kapasiteleriyle NATO'nun gerilemesi, Türkiye'nin ve Mısır gibi diğer bölge dışı ülkelerin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olma çalışmalarına neden olmaktadır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 31 Şehriver 1401, Hicri Kameri 25 Safer 1444 ve Miladi 22 Eylül 2022 Perşembe. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 31 Şehriver 1359'da Devrik Irak ordusunun hava ve karadan İran topraklarına geniş askeri saldırısı başladı. Irak'ın İran'a dayattığı saldırının ilk günlerinde İran sınırlarına yakın onlarca köy ve kent işgal edildi. Yüzlerce savunmasız çocuk ve kadın, diktatör Saddam'ın tamahkarlıkları ve sultaya dayalı hedeflerine kurban edildiler. İran'da İslam inkılabının zafere kavuşmasıyla Fars körfezindeki çıkarlarını tehlikede gören süper güçler ve bölgede Amerika'ya bağlı bazı rejimler, Saddam'a büyük miktarda mali, askeri, siyasi ve propagandasal yardımlarda bulunmaya başladılar. Ancak bu yardımlarla İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmekte önceden tahmin edildiği üzere ağır hezimete uğradılar. Çünkü İranlı imanlı Müslüman mücadeleciler işgalci Irak kuvvetlerine yiğitçe direndiler. Saddam rejiminin saldırgan ordusu İslami İran'ın silahlı kuvvetlerinden art arda yenilgiler aldıktan sonra uluslararası sınırların gerisine çekildiler. Ve Hicri Şemsi 29 Mordat 1367'de Birleşmiş Milletler'in 598 sayılı kararına dayanarak iki ülke arasında ateşkes sağlandı. İran İslam Cumhuriyeti'nde her yıl Hicri Şemsi 31 Şehriver 1359'da Irak'ın İran'a dayattığı savaşın başlamasının yıl dönümünde İran'ın kutsal savunmasını simgeleyen Kutsal Savunma Haftası adı altında bir hafta boyunca görkemli tören düzenlenir. ...43 yıl önce bugün 22 Eylül 1979'da Pakistanlı düşünür ve bilim adamı Allame Ebul Ali Mevdudi vefat etti. 1903'te Aurangabad kentinde dünyaya gelen bu Müslüman düşünür, yüksek tahsilini dini ilimlerde sürdürdü. Allame Mevdudi İslam dünyasının düşünürlerinden ve Hint alt kıtasının önde gelen din adamlarından biri olarak bu bölgenin din adamları arasında istikbar hareketinin öncüsüydü. 1941'de siyasi bir girişimde bulunarak Pakistan halkı ve din adamları arasında güçlü bir İslami siyasi örgüt oluşturmak amacıyla Cemaati İslami Partisi'ni kurdu. Cemaati İslami Partisi Pakistan tarihinin ilk siyasi ve İslami örgütü olarak Pakistan'da Vehhabiliğin mahiyetinin gözler önüne serilmesinde ve halkın aydınlatılmasında etkin rol oynadı. Mevdudi, sapkın Gadian ve Vehhabi fırkalarına karşı çeşitli gösteriler organize etmesinden dolayı 1953'te hapse atıldı. Allame Mevdudi'nin yüzü aşkın İslami ve siyasi eseri bulunmaktadır. ...231 yıl önce bugün 22 Eylül 1791'de İngiliz ünlü bilim adamı ve motor aygıtının mucidi Michael Faraday dünyaya geldi.
1821 yılında Faraday bilim tarihinde ilk kez elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmeyi başardı. Bu nedenle Michael Faraday elektrik jeneratörlerinin genel prensiplerini keşfetmesi ve elektrik alanındaki kapsamlı çalışmaları nedeniyle elektrik motorunun ve jeneratörün babası olarak anılıyor. ...114 yıl önce bugün 22 Eylül 1908'de Bulgaristan Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını elde etti. ...62 yıl önce bugün 22 Eylül 1960'da Batı Afrika'nın kuzeyindeki Mali bağımsızlığa kavuştu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Altılı Masa seçim sonrasında alacakları pozisyon için şimdiden görüşmeleri başladı.
Karar.
Hayati ilaçlar neredeyse kara borsaya düştü. Yok ilaç seviyesi %17'ye çıktı.
Milli Gazete.
Soylu yerine Çelik iddiası.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ahmet Taş getiren 20 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde Altılı Masa ve CHP başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bakıldığında Altılı Masa ile ilgili en tartışmalı gündemlerin CHP cenahından gelen ve medyadaki CHP yanlısı simaların açıklamalarından oluştuğu görülüyor. Bu da Altılı Masa CHP için ne anlam taşıyor sorusunun sorulmasını haklı kılıyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu sorunun içinden çıkan sorular da şunlar. Altılı Masa çok partili hayata geçirdikten sonra tek başına iktidar olamayan CHP'yi iktidara taşıyacak bir manivela mı? Eğer böyleyse Altılı Masa'nın ana unsuru olan CHP iktidardan aslan payını almalı. Diğer partiler de güçleri oranında iktidar bünyesinde yer mi almalılar? Eğer böyleyse CHP liderinin de Cumhurbaşkanlığı için ortak aday seçilmesi kazanılmış bir hak, dolayısıyla diğer partilerin bu çizgiye gelmeleri görev gibi mi görülmeli? Bakıldığında şu yukarıda çizdiğim siyasi tablonun mevcut iktidar tarafından Altılı Masa'nın CHP dışındaki paydaşlarına, CHP'nin kuyruğuna takılıyorsunuz suçlaması tarzında yöneltildiği görülecektir. İlginç olan şu ki CHP dışındaki 5 parti köken ve toplum tabanı itibariyle daha çok benzeşen ve CHP'den farklı partilerdir. İktidar toplum nazarında Altılı Masa'yı CHP ve destekçilerini indirgeyebilirse en önemli propaganda başarısını göstermiş olacaktır. Altılı Masa'nın CHP dışındaki partiler için şüphesiz seçim başarısı hesapları da var. En savunulabilir yanı muhafazakar, milliyetçi eksende bile olsa kamplaşmanın toplum barışını tahrip ettiği, bunun ülkeye ve muhafazakar değerlere hayati zararlar verdiği, CHP ile birlikteliğin bunu tamire yönelik olduğu yaklaşımlarıdır. Peki bu yaklaşımın CHP'de karşılığı var mıdır, yoksa bu seçim hesapları içinde çaresiz kalan partilerin kendilerine yer ararken ürettikleri güzellemelerden mi ibarettir?
Onlar bu noktada CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde önemli adımlar attığı kanaatindedirler. Aslında CHP'de çizgi restorasyonu yeni değildir. Ecevit de vardı, Baykal'la da vardı. Kılıçdaroğlu da helalleşme söylemiyle bu damarı çok daha belirgin hale getirmiştir. Altılı Masa'nın CHP dışındaki paydaşları bir noktada Kılıçdaroğlu'nun helalleşme hamlesini kendi tabanlarında CHP ile ilişkileri meşrulaştırma gerekçesi olarak görmüşlerdir. Risk nerede? Parti hesabında ya da bu sürecin en üç statüsü gibi görünen ortak adaylık konusunu koltuk kapma hesabına dönüştürmekte. Çok açık ki bu tarz hesapların tamamı karşıt odağın hanesini artı olarak geçer. Zaten iş oraya geliyorsa altılı masada insicamı koruma imkanı kalmaz.
Kazım Güleç Yüz, 20 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde işin şakası yok başlıklı yazısına yer veriyor. Tek adam rejimi milletin gözünün içine baka baka 30'lu yılların şeflik modeli referans gösterilerek gündeme getirildiğinde buna çok kararlı bir şekilde karşı çıktık. Bu rejimin ülkeye demokrasi, adalet ve hukuktan koparacağına ve her şeyi çok daha kötü hale getireceğine dikkat çekerek toplumu uyarmak için elimizden geleni yaptık diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ama ne yazık ki 15-20 Temmuz OHAL sürecinin baskı ve korku ortamında yapılan referandumda %1.5 oy farkıyla kabul edildiği açıklandı. Yeni sistem 2018 seçimiyle yürürlüğe girdi ve neticelerini hep beraber yaşıyoruz. Olup bitenler ve gelinen nokta toplumun büyük çoğunluğunu uyandırmış görünüyor. Tekrar parlamenter sisteme dönülmesini isteyenlerin oranının %65 civarına yükseldiğini gösteren anketler bunun işareti. Altı partinin bu hedefle yaptığı güç birliği, toplumun bu talebine cevap verme ihtiyacının ortaya çıkardığı bir beraberliktir. Ki bu talebin siyasetin söz konusu altı parti dışındaki kesimlerinde de hatırı sayılır bir karşılığı var. Tek adam rejiminin siyasetteki paydalarını ise gittikçe zayıflıyor, eriyor ve toplum desteğini kaybediyor. Bu hem anketlerin hem de sokağın nabzını gösterdiği bir vaka. Ama tek adam rejimi bütün kilit kurumlarıyla devlete tamamen hakim olmuş görünüyor. Kamu gücünü, kaynak ve imkanlarını sonuna kadar kullanma avantajını elinde bulunduruyor. Ve görünen o ki bir taraftan baskıyı arttırarak insanları sindirmeye, diğer taraftan son dönemde kaybettiği oyları seçim rüşvetleriyle telafi etmeye çalışacak. Keza %95 itibarıyla kendisine bağımlı kalıp propaganda aracı haline getirdiği medya ile beyin yıkama gayretlerini sürdürecek. Seçimin yine 12 Eylül düzeninin ürünü olan haksız rekabet ortamında yapılacak olmasına ilaveten seçimi yönetmekle görevli ve yetkili YSK üzerinden seçim sürecini ve sonuçlarını etkilemesinden bile korkuluyor. Böyle bir ortamda demokrasi, adalet, hukuk, parlamenter sistem için birlikte mücadele verenlerin işi son derece sıkı tutulması, süreci sağlam bir dayanışma ile çok dikkatli götürmesi, provokasyon tuzaklarına düşmemesi ve asla hata yapmaması gerekiyor. Kader seçiminde işin şakası yok.
Tahran Radyosu.
Orhan Bursalı 20 Eylül tarihli Cumhuriyet gazetesinde ihracat ama nasıl? Kölleşen ülke ve muhalefet geleceği hazır mı? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İktidarın mensupları tarımda derin sorunları dile getirdiğinde bakanlık makamında uhtronlar ve medyadaki tekrarcıları tarımda büyük ihracat masallarını gündeme getirir. Yaşadığımız büyük enflasyon şüphesiz ki hem üreticiyi hem tüketiciyi ağır vurdu. Üstelik Ukrayna üzerindeki savaş hem de iklim değişiminin ağır etkilerini hissettirmesi, ülkemizin yaşadığı ağır su sorunu, gelecek 10 yıla yönelik tüm bu gelişmeleri dikkate alan bir stratejik plan hazırlanmazsa aç kalacağız, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Şu kadarını söyleyeyim. Türkiye bütün göllerini adım adım kurutuyor, çölleştiriyor. Yeraltı akarsuları, diyeyim, yüzlerce metre derine çekiliyor veya kuruyor. Bakanlığın umurunda mı ülke ve gelecek? Ama ya muhalefetin? Şüphesiz programlarında görüyorsunuz ama bu sıradan konulardan değil, ülke varlık yokluk sorunu. Orta uzun vadeli, anlaşılır uygulanabilir üretim, koruma ve zenginleştirme planı milletin önüne koyulabilir misiniz? Bu iş mazot fiyatını indireceğiz demekle olmuyor. Türkiye imalat sanayisinin genelinde olduğu gibi tarımsal sanayilerde de küresel değer zincirini düşük katma değerli ürünler ve düşük birim fiyatları ile eklemlenmiş durumda. Türkiye'nin ihracatında önemli yer tutan tarımsal ürünlerin ihraç fiyatları aynı ürünü ihraç eden diğer ülkelere göre son derece düşük. Diğer yandan Türkiye'nin ihracatında önemli yer tutan tarımsal sanayilerde yurt içi katma değerin payı da giderek aşınmakta. Türkiye'de tarımın katma değer yaratma kapasitesi en fazla aşınan ülkelerin başında Türkiye yer alıyor. Türkiye 2021'de 225 milyar dolarlık ihracata kilogram fiyatı 1.26 dolar olan ihracat ile ulaşmış. İhracat değeri az, düşük ve orta teknolojik üretime dayalı bir üretim biçimi. Yükte ağır ama fiyatta ucuz mallar. İhracat patlaması ile övünüyorlar ya, Çin 2020'de dünya mal ihracatının %14.8'ini tek başına gerçekleştirirken, Türkiye'nin ihracat payı ise %0.95 ile sınırlı. Peki Türkiye tarımsal girdilere dayalı sanayilerde, örneğin makarnada yüksek katma değerli ürünler mi satıyor? Eşi yok, makarna ihracatında öncü ülkelere bakmış. Türkiye miktar olarak dünyada ikinci sırada ama gelirde dördüncü sırada. Çünkü dışa sattığımız makarnanın ton fiyatı diğerlerine göre daha düşük. Örneğin Türkiye 2021'de tonu 560-90 dolardan yaklaşık 1 milyon 365 bin ton makarna ihracatı yaptı ve 777.3 milyon dolar elde etti. Güney Kore ise 278 bin ton ihracattan Türkiye'den yaklaşık 114 milyon dolar daha fazla gelir elde etmiştir. Türkiye sıfır gümrük ile ithal ettiği buğdaya düşük bir katma değer ekleyerek makarna ya da un olarak ihraç etmekte. Bu da ihracattan beklenen gelirin sınırlandırılarak yerli buğday üreticisini olumsuz etkilemekte.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu amaçla aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kutsal Savunma Haftası'nın başlaması.
Hicri Şemsi 31 Şehriver, Irak Baas rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı dayattığı savaşın başlangıcı yıl dönümü olarak İran'da Kutsal Savunma Haftası'nın ilk günü olarak takvimlere geçmiştir ve Hicri Şemsi 31 Şehriver 6 Mehr günler arasında devam etmektedir.
Bu bağlamda hazırladığımız özel sohbetimizi dinliyorsunuz.
Hicri Şemsi 31 Şehriver 1359 miladi 22 Eylül 1980 tarihinde Irak Baas rejimi daha önce tasarlanan plan ve verilen kararla daha yeni kurulan İran İslam Cumhuriyeti nizamına devirmek amacıyla İran'a karşı topyekun bir savaş başlattı. Irak Devrik Cumhurbaşkanı diktatör Saddam Hüseyin, Irak televizyon kamerasının karşısına çıkarak 1975 Cezayir Anlaşması'nı yırtarak Baas rejiminin İran'a saldırının başladığını duyurdu.
İran ve Irak'ın dönem yönetimleri Hicri Şemsi 15 İsven 1353 yani miladi 6 Mart 1975 tarihinde Cezayir Anlaşması'nı imzalayarak birkaç yıl süren anlaşmazlıkları ve sınır çatışmalarına son verdiler. Bu anlaşma ve tüm ek protokolleri Bağdat'ta imzalanmasına rağmen dönemin Cezayir Cumhurbaşkanı Houari Boumediene ve bu ülke yetkililerinin arabulucuyla imzalandığı için Cezayir Anlaşması olarak tarihe geçti.
Saddam rejimi anlaşmanın imzalanmasından 6 yıl sonra yani Hicri Şemsi 31 Şehriver 1359 miladi 22 Eylül 1980 tarihinde Cezayir Anlaşması'nı tek taraflı olarak feshedip aynı gün İran'a saldırdı. Bu savaş başta Amerika olmak üzere sömürgeci ve müstekbir güçler tarafından İran İslam Cumhuriyeti'ne yoğun baskıların uygulandığı ve İran askeri güçlerinin inkılabın vazgeçilmez sonuçları olarak örgütlenme ve reform döneminde olduğu bir sırada İran'a dayatıldı.
Sultan düzeni tarafından ve Saddam rejimi eliyle İran İslam Cumhuriyeti'ne dayatılan savaş geniş çaplı hedefler amaçlıyordu ve bunların başında da İslam Cumhuriyeti'nin devrilmesi hayali yer alıyordu. Fakat İran halkı dini inançlar ve kabiliyetleri ile vatanseverlik duyguları ile sadece düşmanlarını hüsrana uğratmakla kalmayıp üstelik cihat, özveri ve fedakarlık kültürü çerçevesinde eşsiz kazanımlar elde etti.
İslam İnkılabı İmam Hümeyni liderliğiyle başarı ve zafere ulaştığı gibi imamın rehberliği ve komutası kutsal savunma dönemlerinde de devam etti ve büyük kazanımları beraberinde getirdi. Zira son 200 yılda ilk kez İran hiç de eşit olmayan bir savaşta topraklarının bir karşını bile kaybetmedi ve kendi ayakları üzerinde durdu.
İmam Hümeyni bu direniş hakkında şöyle buyuruyor. Biz savaşta dünyayı yutanların hileli yüzündeki perdeyi araladık. Biz savaşta dostumuzu ve düşmanlarımızı tanıdık. Biz bu savaşta kendi ayaklarımız üzerinde durmamız sonucuna vardık. Biz bu savaşta Doğu ve Batı süper güçlerin mehabetini kırdık.
Thank you. Gerçek şu ki kutsal savunma İran halkına ve İslam toplumlarına çok değerli ve kalıcı kazanımlar oldu ve bu kazanımlar İslami halk direniş kültürü şeklinde değerlendirildi. Özgüven ve kendine olan inancın güçlenmesi, dini inançların gelişmesi, yeteneklerin ve yaratıcılığın ortaya çıkarak güçlenmesi, sosyal uyumun artırılması ve ulusal birliğin güçlendirilmesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin iktidarının pekiştirilmesi, ülke bağımsızlığının garanti altına alınması, büyük güçlere karşı bir mücadele modelinin oluşturulması ve İslami uyanışa yardımcı olunması, 8 yıllık kutsal savunma sonucunda ortaya çıkan ve genişleyen faktörler arasındadır.
Kutsal savunmadan kaynaklı direniş ve özveri kültürü, dini inançlara sahip olduğu için coğrafi sınırların ötesinde rol oynayabildi. Öyle ki bölgede İslami direniş cephenin şekillenerek yayılıp güçlenmesi, İran halkının kutsal savunmasının bereketleri ve en başlıca eserleri sayılabilir. Günümüzde İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma ve saldırı gücü, füzeler, insansız hava araçları İHA'ların üretimi de dahil olmak üzere her türlü silahın üretimindeki ilerlemesi, ayrıca uluslararası sularda güçlü varlık sergilemesi nedeniyle bölgesel ve uluslararası bir güç olarak tanınmaktadır. Günümüzde İran Deniz Kuvvetleri'nin güçlü filosu, ülke dışı üreticilere bağımlı olmaksızın uzak denizlerde güçlü varlık sergiliyor ve bu toprakların savaşçıları, ülkenin çıkarları ve gemicilik güvenliğini koruyor.
Tahran Radyosu.
İran'ın özellikle savunma ve askeri alanlarda İHA üretimi alanında kaydettiği baş döndürücü ilerleme son yıllarda dünyanın ilgisini çekiyor. Şahit, Muhacir, Keman 22, Simorgh, Gazze ve Kerrar, İran silahlı güçler ve savunma sanayi uzmanlarınca üretilen İHA'lardır. İran'ın insansız hava aracı teknolojisi alanındaki gücü ve bilgisi yalnızca yapımıyla sınırlı değil, aynı zamanda en gelişmiş saldırgan insansız hava araçlarını ele geçirmek ve tuzağa düşürmek, İslam Cumhuriyeti'nin bu alandaki yerli yeteneklerinin bir başka parçasıdır. Amerika'nın en gelişmiş askeri casus İHA'larından bazılarının kontrolünü ele geçirmek ve onları İranlı uzmanlar tarafından yere indirmek bu yeteneklerin sadece bir kısmı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin İslam Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri'ne savaş İHA'ları sayısını arttırmaya yönelik stratejik tavsiyesiyle İran İslam Cumhuriyeti bugün bölgedeki en büyük saldırı İHA filosuna sahip. İran'ın son yıllarda özellikle savunma ve askeri alanda İHA üretimi konusunda kaydettiği baş döndürücü ilerleme dünyanın ilgisini çekti. Şahit, Muhacir, Keman 22, Simorgh, Gazze ve Kerrar İran Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayi uzmanlarınca üretilen İHA'lardır.
İran'ın İHA teknolojisi alanındaki gücü ve bilgisi yalnızca yapımıyla sınırlı değil, aynı zamanda en gelişmiş saldırgan İHA'ları izleyerek ele geçirmek ise İslam Cumhuriyeti'nin bu alandaki yerli yeteneklerinin bir başka parçasıdır. Ayrıca Amerika'nın en gelişmiş askeri casusluk İHA'lardan bazılarının kontrolünü ele geçirmek ve onları İranlı uzmanlar tarafından yere indirmek bu yeteneklerin sadece bir kısmı. Hatırlanacağı üzere 4 Aralık 2011 tarihinde İran Silahlı Güçleri Amerika'ya ait radara yakalanmayan RQ-170 İHA'sını kontrol altına alarak yere indirmeye başarıp ters mühendislik işlemlerine başlamıştı.
İran İslam Cumhuriyeti farklı uygulamalara sahip çeşitli balistik füzeler tasarlayıp üretmekle caydırıcılık sağlamada büyük adımlar attı. Şahap, Fatih, Kıyam, Emad, Siccil, Hurremşehr, Desful, Fatih Mobin ve Raad 500 ise ülkenin caydırıcılık gücünü artıran İran'ın balistik ve seyir füze yapımındaki başarılarından bazılarıdır. Geçen yıl İslam İnkılabı Zafer Yıl dönümünde tanıtılan Hayberşeken uzun menzilli balistik füzesi İran'ın bu alandaki bir diğer başarısıdır.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu, Hayberşeken adlı yeni uzun menzilli nokta vuruşu yapan stratejik füzesi, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun uzun menzilli füzelerinin 3. kuşağı sayılıyor ve eşsiz özelliklere sahiptir. Katı yakıtla çalışan Hayberşeken füzenin ağırlığı benzerlerine kıyasla 3'te 1'e ve fırlatmaya hazır hale getirme süresi de 6'da 1'e düşürülmüştür. Hedeflere ulaşmakta yüksek hızı ve 1450 kilometre menzili Hayberşeken stratejik füzesinin diğer bazı özellikleridir.
1945 askeri web sitesi İran'ı Batı Asya'daki en büyük ve en verimli balistik füze cephaneliğine sahip bir ülke olarak değerlendirdi. Söz konusu internet sitesine göre İran ham askeri gücü açısından Amerika veya Çin ile aynı kategoride değil. Fakat İran, ülkeye saldırmaya çalışan herkesin en asimetrik şekillerde cezalandırılmasından emin olmak için çok sayıda füze ürettiğini belirtiyor. Bu yüzden İslam Cumhuriyeti'nin yıkılma hayali ile Sultan düzeni tarafından ve Irak Baas rejiminin eliyle İran'a karşı başlatılan topyekün savaş, İslami İran'ın eşsiz ve mümince direnişiyle başarısızlığa uğramakla kalmadı, üstelik savunma, bilimsel, kültürel ve ekonomi alanlarına birçok başarı ve getirisi oldu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi, İran'a dayatılan savaş yıllarında bölgede Batı ve Doğu ve onlara bağlı ülkelerden oluşan geniş çaplı askeri cephenin kurulmasına işaretle şöyle buyuruyor. Bu geniş cephenin hedefi İslami nizamı zayıflatmak ve haysiyetsizleştirmek ve onu iç sorunlara düşürmek ve en sonunda İslam Cumhuriyeti'nin dağılması için ortam hazırlamaktı. Fakat İslami nizam ve İran halkı o dönemde birçok sorun ve teçhizat ve imkanların az olmasına rağmen bu cepheye karşı durdu ve meydandan başı dik çıktı. İran halkının 8 yıllık kutsal savunma dönemindeki direnişi sayesinde Müslüman olan ve Müslüman olmayan ülkelerdeki birçok etkin şahsiyet ve çalışan beyinler boş elle muktedir savunmaya azimle inandılar.
Değerli dinleyiciler, İran'da Kutsal Savunma Haftası münasebetiyle hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni'nin Mektebi'nde isimli programımızın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölüm, imamın ve arkadaşlarının Fransa'dan İran'a dönüşünün anılarını imamın eşinin dilinden anlatmaktadır.
Geçen bölümde Nofello Şato köyünde ikamet etme anılarından bir kısmını daha İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden anlattık. Senatonun Şapur Bahtiyar'ın başbakanlığına yönelik olumlu kararından bir gün sonra 26 Eylül'de Şah ve Farah Mısır'ın eğlence kenti Asvan'a gitmek için İran'dan ayrıldılar. Bu sırada İttilat gazetesi anlamlı Şah gitti cümlesini birinci manşeti yaptı. Bu haber hemen Nofello Şato'ya ulaştı ve bu haberin yayınlanmasıyla birlikte imamın tüm arkadaşları, hatta köy ahalisi ve birçok yabancı gazeteci bile mutluluklarını dile getirdiler.
Ancak aynı zamanda herkes belirsiz bir gelecek yüzünden ve Amerika gibi bir ülkenin nasıl davranacağı konusunda endişeliydi. Bu arada herkes imamın bu haberin yayılmasına tepkisini bekliyordu. Ancak bu önemli haberi duyan imam tam bir soğukkanlılıkla peki kelimesini söylemekle yetindi ve yüzünde ve söyleminde pratikte hiçbir değişiklik görülmedi. Bu bölümde imamın eşinin dilinden imamın Fransa'dan İran'a dönüşü konusundaki anılarını anlatmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
İmam Hümeyni'nin Fransa'da kaldığı 4 aylık dönemde İran halkının sesinin dünyaya iyi bir şekilde iletilmesinin ve bu şekilde dünya kamuoyunun İran'ı yöneten despot sisteme karşı seferber edilmesinin yanı sıra devrimin mesajının ve alternatif sistemin çerçevesinin de dünya halkı için aydınlatılması için uygun bir fırsat sağlandı. İmamın bu dönemdeki önemli eylemlerinden biri de dünya dindarları ile iletişim kurmak ve İran'ın mazlum halkına destek olmak için onların dini duygularını kışkırtmaktı.
Örnek olarak İmam Hümeyni yeni yıl ve Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum günü münasebetiyle Nofello Şato köyündeyken dünya Hristiyanlarına bir tebrik mesajı gönderdi ve bu mesajda Yüce Allah'ın Hazreti Mesih Aleyhisselam'a selam ve salavatını sunmasının yanı sıra bu peygamberi ölülerin dirilticisi ve uyuyanların uyandırıcısı olarak nitelendirdi ve dünya Hristiyanlarından İran milleti için dua etmelerini ve Şah'ın cinayetlerini savunan ülkelerin liderlerini Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın öğretileriyle tanıştırmalarını istedi.
İmam Hümeyni bu mesajda şunları söylemişti. İran'ın mazlum halkı adına Mesih halkı olan sizden, mübarek günlerinizde zalim sultanla karşı karşıya olan halkımız için dua etmenizi ve halkımızın kederlerinin giderilmesi için Tanrı'ya dua etmenizi istiyorum. Büyük millet olan sizden, zalim şahı, şeytani gücüyle destekleyen ve bir milleti baskı altında kıran bazı Hristiyan ülkelerin liderlerine uyarmanızı ve onları Hazreti Mesih'in öğretileriyle tanıştırmanızı istiyorum. Mesih'in din adamlarından bazı güçlü ülkelerin liderlerine tavsiyede bulunmalarını ve onların göksel öğretilere sırt çevirenleri desteklerini, kınamalarını istiyorum.
İmam Hümeyni'nin eşini Nuflu-Şata köyünde ikameti sırasında yaptığı etkili ve faydalı eylemlerden biri, imamın hareketinin ayrıntılarını ve hedeflerini açıklamaktı. İmamın mesajı dünya Hristiyanlarına iletildiğinde, İmamın eşi sahnede ciddi bir şekilde hazır bulundu ve görüşmelerinde imamın bu mesajı göndermedeki amaçlarını muhataplara açıkladı.
İmam Hümeyni'nin eşi bu bağlamda şöyle anlatıyor. Nuflu Şato'da yerine getirmem gereken bir görev yoktu. Ta ki Dey ayının ikisinde imam dünyadaki Hristiyanlara bir tebrik mesajı gönderdi. Bu bağlamda imamın irfani görüşlerini bir ölçüde bildiğim için insanlar bu mesaj hakkında soru sorduğunda imamın siyasi bir şey yaptığını düşünmesinler diye imamın fikrinin perde arkasını ifade etmeyi bir görev olarak hissettim.
Nuflu Şato'da olduğu ve günlük işlerden uzak olduğu günler, İmam Hümeyni'nin eşinin kendisiyle baş başa kalması ve İmam Hümeyni ile beraber yaşadığı hayatının günlerini zihninde gözden geçirmesi için iyi bir fırsat sağladı. İmam Hümeyni'nin eşi bu düşünceyi atıfta bulunarak, hayatı ve mücadelesi boyunca imamın zihninin her geçen gün güçlendiğini ve düşüncelerinin her geçen gün daha güncel hale geldiğini, halbuki her geçen gün siyasi sorunların baskısı ve mücadelenin zorluğunun yanı sıra yaşının da ilerlediğini hatırlatıyor.
İmamın eşi şöyle anlatıyor. Ben o dönemde yaklaşık 100 saatliğine kendimle baş başa kalıp hayatımı gözden geçirdim ve binden fazla kez gönlümün derinliğinden her geçen gün yaşı artmasına rağmen düşünceleri daha güncel hale gelen bir kişinin eşi olduğum için Tanrı'ya şükrettim.
Şah ülkeden kaçtıktan sonra bütün İran halkı İmam Hümeyni'nin İran'a dönmesini bekliyordu. Ancak bu karar birçok engel ve sorunla karşı karşıyaydı. Çünkü İran'da güç, Şah tarafından atanmış olan başbakanın elindeydi ve imamın İran'a dönüşü birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabilirdi. Birçok İranlı politikacı imamın uçuş sırasında öldürülebileceğinden korktukları için imamın Fransa'da kalmasını daha iyi olacağına inanıyordu. Çünkü Nuflu Şato köyü Tahran'dan daha güvenli görünüyordu.
Tahran Radyosu.
Bazıları imamın halkın yanında olmasının devrimi daha erken gerçekleştireceği konusunda İran halkının çoğunluğu ile aynı görüşteydi. Bu ortamda karar vermek çok zor ve aynı zamanda çok belirleyiciydi. Ancak imam büyük bir cesaret ve dirayetle İran'a dönmeye karar verdi. İmamın kararı sadece cesaretini değil, aynı zamanda ilahi yardımlara olan güçlü inancını da gösteriyordu ve bu kararı uygulamakta kararlı ve ciddiydi.
İmam Tahranlı arkadaşlar, şimdiye kadar biz sizin sözünüzü dinledik ve sizin her dediğinizi kabul ettik. Bu sefer sizin bizden kabul etmenizi rica ediyoruz diye size mesaj göndermişler diyen oğlu Ahmet'e gülümseyerek şöyle cevap vermişti. Onlar bu sefer de benim sözümü dinlerlerse zarar görmeyeceklerini söyle. Böylelikle imam İran'a dönme kararını verdi ve Ahmet'ten yolculuk için gerekli hazırlıkları yapmasını istedi.
İmam Hümeyni İran'a dönmeden önce Aşura gecesi yarenin omuzu üzerinden biatını kaldıran ve onlardan gecenin karanlığını kullanmalarını ve Kerbela çölünde kalmak ve öldürülmek istemezlerse çadırları terk etmelerini isteyen Mevlası İmam Hüseyin Aleyhisselam'a iktida ederek yoldaşlarından biatı kaldırdı ve onlardan yolculuk ya da İran'da bulunma sırasında onları tehdit edebilecek tehlikelerden dolayı kendisini eşrik etmekten vazgeçmelerini istedi.
İmam Hümeyni akşam ve yatsı namazını kıldıktan sonra Nöfloşata köyündeki herkese hitap ederek detaylı bir şekilde konuştu ve sonunda şunları ifade etti. Herkesten tekrar özür dilerim ve yakında İran'a gideceğim. Bu yolculukta tehlike ihtimali var. Bu yüzden benim yüzümden kimsenin tehlikeye düşmesini istemiyorum. Ben ve Ahmet gideceğiz. Eğer sorunsuz bir şekilde İran'a ulaşırsak, Allah'a umutla İran'da birbirimizi göreceğiz. Ve bana bir sorun olursa, siz mücadelenin devam etmesi için hazır bulunun.
Toplantıya katılanlardan biri şöyle dedi. Sözlerinizin içerinden bu yolculuğa bayanları götürmek istemediğinizi anlıyoruz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında kadın yok muydu? Hazreti Zeynep ve kız kardeşleri bu yolculukta İmam Hüseyin'in yanındaydı. İmam şöyle dedi. İmam Hüseyin'di. Bayanlarla birlikte olmak istemiyorum. Beyler hakkında da söylüyorum. Birinin benim yüzümden zahmete düşmesi benim için üzücüdür.
İmam Hümeyni'nin eşi imamın yarenlere ve yoldaşlara veda ettiği geceyi anlatmış, ancak bu gecenin çok daha zor bir gece olmadığına, çünkü yola inancın yüzünde belli olduğunu değinmiştir. Zor değildi çünkü imamın yüzünü gördüğümde imam ve yanındaki kişiler için bir sorun çıkmayacağından emin oldum. Ona eşlik edemediğim için üzülmedim. Çünkü onunla uçakta ve Tahran'da olsaydım, dikkatinin bir kısmının benim üzerimde olacağını biliyordum. Ve burada eğer ben imama eşlik etmezsem, imamın daha rahat olacağı ve benim yüzümden bir endişesi olmayacağı yönünde akıl duygulara galipti. Ancak yine de imamın gidişiyle bu köyün sessizliğe bürüneceğini ve gönlümün tutulacağını biliyordum.
İmam ve arkadaşları 1 Ocak günü sabah saat 9'da Mehrabad Havalimanı'nda indiler ve 1-2 gün sonra İmam Hümeyni'nin eşi ve diğer arkadaşlar onlara katıldı.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsvide.com üzerinden bizleri takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir üzerinden de bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Irak'ın İran'a karşı dayatma savaşının Sultan Hüseyin İmparatorluğu'nun İslam Cumhuriyeti ve İran Milleti ile düşmanlığı noktasında stratejik politikasının sonucu olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İran'ın Amerika'nın bölgedeki baskıcı ve müdahaleci politikalarına karşı duruşun atıfta bulunarak İran'ın Amerikan eski başkanının Şehit Kor General Kasım Süleymani'ye yönelik işlediği terör suçunu mahkeme aracılığıyla adil bir soruşturma yürüteceğini söyledi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Amerika'nın yaptırımlarının ikili ilişkileri etkilemesi, engellenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Astana süreci garantörleri New York'ta bir araya geldiler. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran iyi ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaya hazır dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir kez daha ülkenin nükleer anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu iddia etti. Ayetullah Cenneti, İslam İran'ın düşmanları düşmanlık biçimini değiştirdiler açıklamasında bulundu. İran'ın birkaç kentinde gösteri yapıldı. İran, Afganistan'da 3000 ihtiyaç sahibi aileye yardım etti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.